Gizem Ödemiş ile Masal Ağacının Altında programına hoş geldiniz. Ben Deniz Gizem Ödemiş. 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'ndan herkese iyi akşamlar. Bizi dinleyen masal severlere selam olsun. Bu akşam stüdyomuzda sevgili masal ortağım, değerli müzisyen Şahan Yusuf Çolak ile birlikteyiz. Şahan Yusuf Çolak, bu akşam ve her hafta masal yolculuğumuzda bize müzikleriyle eşlik edecek. Yusuf hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba tekrardan.
Merhaba, nasılsın?
İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler.
Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ve bu akşam sizler için çok eğlenceli bir masal hazırladık. Masalımızın adı Şans, Kader, Kısmet. Sufi geleneğinden bizlere ulaşan bu masal hayatın akışına, hayata teslim olmaya davet ediyor bizi. Akışa teslim olmak, değişim, dönüşüm ve mucizeleri hayatımıza davet etmektir. Umuyorum ki masalımızın sonunda kendimize olan inancımızla şans yüzümüze güler, mucizeler yolumuza ışık olur. Yusuf, sen şans, kader, kısmete inanıyor musun?
Açıkçası hayatın bütününün şans, kader ve kısmetten olmadığını düşünüyorum ama tabii ki bazı zamanlarda elimize geçen şansları da kullanmamızın en doğru olduğunu düşünüyorum.
Yani körü körüne bir şeye bağlı kalmayalım ama gözümüz kulağımız açık olsun, şansları da kaçırmayalım diyoruz.
Evet, kesinlikle.
Ben de seninle aynı fikirdeyim ama biraz fazla. Masal inanç demektir. Masallar hayatıma girdikten sonra şans, kader, kısmet benim peşimi hiç bırakmıyor. Kadere körü körüne bağlı değilim ama şansa da çok inanıyorum. Mucizeler bizi bulsun efendim. Fazla izah et kabahattir demişler. Lafı fazla uzatmayalım. Sevgili Yusuf ile masal yolculuğumuza başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Develerin derelerle dağlarda başıboş dolaştığı çağlarda, ne gül bitermiş bağlarda, ne bülbül ötermiş dağlarda. İşte böyle gülsüz, bülbülsüz bir zamanda, uzak diyarlarda, kenar mahallenin birinde bir ayakkabıcı yaşarmış. Bu ayakkabıcının adı Ali'ymiş. Ali, dünyanın en iyi ayakkabıcısı olduğunu iddia edermiş. İşini bitirdikten sonra her akşam kahveye gider, kahvenin ortasında dünyanın en iyi ayakkabıcısı benim deyip dururmuş. Ali böyle söyleyince kahvedekiler durur mu? Ali, madem sen dünyanın en iyi ayakkabıcısın, neden hala bu mahalledesin? Neden hiç paran yok? Neden daracık tozlu bir dükkanın var? Neden hiç çalışanın yok? Bütün bu yorumlara karşı Ali'nin cevabı hazırmış. Dostlar, şans, kader, kısmet. Ben bu mahallede doğdum, bu mahallede büyüdüm. Hanginiz bu mahalleden çıkabildiniz ki bana laf söylüyorsunuz? Hem bu benim dünyanın en iyi ayakkabıcısı olduğum gerçeğini değiştirmez dermiş ve evine dönermiş. Ali'nin bir de güzeller güzeli eşi varmış. İsmi de Fadime. Ali her sabah uyanır, koşarak dükkanına gidermiş. Ve kahvedekilerin söz ettiği gibi daracık, küçücük bir dükkanı varmış. Küçücük dükkanında, ufacık tezgahında, tozlu raflarında en iyi yaptığı ayakkabıları dururmuş. Ali ucuz malzeme kullanırmış ama işini öyle aşkla, öyle aşkla yaparmış ki sanırsınız ki dünyanın en pahalı ayakkabıları onun elinden çıkıyor. Ali bir sabah uyanmış. Yusuf Bey, sabah olunca ne olur?
Horoz mu ötmüş?
Horoz ötmüş, Ali uyanmış. Güzelce kahvaltısını edip kendini atölyesine atmış. Önüne bir deri çıkarmış ve önce ayakkabının kalıbını çizmeye başlamış. Kalıbı çizdikten sonra kalıbı kesmiş ve ayakkabıyı dikmeye başlamış. Tam o sırada dükkanın kapısı açılmış. Güzel giyimli iki adam içeriye girmişler. giyimlerinden ve kuşamlarından zengin oldukları fark ediliyormuş. Bu mahalleye daha önce hiç böylesi gelmedi. Ali adamları görünce eli ayağı birbirine dolaşmış, hemen ayağa kalkmış, tozda olan sandalyelerin tozunu almış, adamları oturtmuş, en iyi ayakkabılarını da ellerine tutuşturmuş. Başlamış anlatmaya. Bu ayakkabıyı şöyle diktim, böyle kalıbını çıkardım, en iyi ayakkabılar benimkisi der dururmuş. Adamlar da dikkatle ayakkabıları incelemeye başlamışlar. Bir vakit sonra sağ tarafta oturan adam Ali'ye sormuş. Ali, ne kadar güzel işler yapıyorsun ama neden hala buradasın? Neden büyük bir dükkanın yok? Neden dükkanında hiç çalışan yok? Ali bu soruya o kadar çok alışıkmış ki hemen cevabı yapıştırmış. Beyim, şans, kader, kısmet. Ben bu mahallede doğdum, bu mahallede büyüdüm. Buradan çıkabilmem için paraya ihtiyacım var, deyince adam konuşmasına devam etmiş. Peki Ali, sana bir soru daha. Buradan çıkabilmek için ne kadar paraya ihtiyacın var? Ali işte bu soruyla hiç karşılaşmamış daha önce. Kısa bir süre düşünmüş ve dönüp şöyle söylemiş. Beyim, aslında paraya değil, altına ihtiyacım var ama laf aramızda ben daha önce hiç altın görmedim. Gerçekten mi Ali? Daha önce hiç altın görmedin mi? Bizde altın ne gezer beyim? Biz parayı bulsak ona sevineceğiz. Altın şöyle sarı, parıl parıl parlayan bir şey. Ama o kadar işte. Adam konuşmasına devam etmiş. Sana bir soru daha Ali. Senin bu hayallerini gerçekleştirebilmek için kaç tane altına ihtiyacın var sence? Ali köşeye çekilmiş ve parmaklarıyla hesap yapmaya başlamış. Fakat işin içinden çıkamamış. Bir anda ağzından 30 altın diye çıkıvermiş. Ali bunu söyledikten sonra adam üzerindeki ceketin iç cebinden bir kese çıkarmış ve Ali'ye uzatmış. Tamam Ali, hayallerini gerçekleştirebileceğin 30 altın bu kesenin içinde. Al senin olsun. Ali buna biraz bozulmuş ve konuşmaya devam etmiş. Beyim, evet ben fakir bir mahalledeyim. Evet, bu altınlara da ihtiyacım var ama ben yalancı bir adam değilim. Sizden aldığım bu borcu ödeyemem, o yüzden de kabul edemem. Lütfen siz bana bunu teklif etmemiş olun, ben de kabul etmemiş olayım. Ama adam ısrar etmiş. Bak Ali, ben bu hayatta şans, kader, kısmet değiştirmeyi çok severim. Üstelik bende daha bu altınlardan çok var. Hadi ne olur kabul et, hayallerini gerçekleştir, demiş ve keseyi Ali'nin üstüne atmış. Fakat bir şartım var Ali. 3 ay sonra geldiğimde seni burada görmeyeceğim. Yeni atölyende, yeni dükkanında, pırıl pırıl vitrininde ayakkabılarını seyretmeye geleceğim, demiş. İki adam hızlı adımlarla Ali'nin dükkanından çıkmışlar. Ali altınlarla kala kalmış. Önce şaşırmış, heyecanlanmış ama heyecanı da mutluluğu da çok kısa sürmüş. Çünkü bu mahalle çok tekinsizmiş. Altınları saklaması gerekiyormuş Ali'nin. Atölyenin içinde gezinip durmuş. Yok, masanın altına koyayım, yok şu dolabın içine koyayım. Zaten atölye daracık, Ali saklayacak yer bir türlü bulamamış. Akşam olmak üzereymiş, havada kararmış. Tam o sırada gözü sağ taraftaki duvarın üstündeki rafa ilişmiş. Rafın tam üstünde karısı Fadime'nin daha önce un koyduğu çatlak bir çanak varmış. Çanağı eline almış, keseyi dikkatlice çanağın içine yerleştirmiş, kapağını kapatmış ve rafa yerleştirerek evine doğru yola koyulmuş. Nasıl gitmiş? Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi konarak, göçerek bir arpa boyu yol gitmiş, tam eve girecekmiş ki Ali vazgeçmiş. Hayal kurmak istemiş Ali ve mahallesinin daracık sokaklarında yürümüş, yürümüş, yürümüş. Yeni atölyesini hayal etmiş. Parıl parıl vitrini, ayakkabılarını almak için sırada bekleyen güzel giyimli adamları, güzel giyimli kadınları,
yüzü gülen çocukları düşünmüş Ali. Saat gece yarısını vurmuş. Ali evine dönmüş, karısı Fadime çoktan uyumuş. Ali kafasına yastığa koyduğu gibi yorgunluktan uykuya dalmış. Ama bütün gece rüyalar peşini bırakmamış elini. Sabah olmuş, horoz ötmüş. Ali uyanmış ve hemen giyinmiş, doğru nereye? Atölyeye. Altınları bekler. Açmış atölyesinin kapısını, rafa doğru çevirmiş kafasını. O da ne? Çanak yok. Çanak nerede? Çanak nereye gitti? Ali çok telaşlanmış. Masanın altına bakmış, sandalyenin altına bakmış, kapıya bakmış, zorlayan yok. Kim çaldı altınlarımı? Ne olacak şimdi? Diye varyansın edip durmuş ve koşar adımlarla evine gitmiş. Fadime'ye bağırmaya başlamış. Fadime, koş! Fadime ne olduğunu anlamamış. Hemen Ali'nin yanına gelmiş ve sormuş. Ne oldu Ali? Ne bu telaş? Fadime, sana bir şey soracağım. Hani senin şu un koyduğun çatlak bir çanak vardı? Vardı. Sen o çanağı dükkandan almadın değil mi Fadime? Aldım Ali, de o çanak sana neden lazımdı? İçine baktın mı? Yoo, bakmadım. Getir o zaman. Çanak nerede? Ali, bizim komşumuz Fatma teyze bize yemek getirmişti. Tabağı boş göndermek olmaz. Bizim de durumumuz malum. Ben içine yemek koyamayınca bizim çanağı verdim Fatma teyzeye. Ne yaptın? Çanağı Fatma teyzeye verdim. Ali telaş içinde, ne yapacağını bilmez halde bir oraya bir buraya koşturmuş, bir vakit sonra sakinlemiş ve bütün olup biteni Fadime'ye anlatmış. Bu sefer de Fadime'yi telaş sarmış. Koşar adımlarla Fatma teyzenin kapısına gitmiş ve olacaklı gibi kapısını çalmaya başlamış. Bir vakit sonra Fatma teyze kapıyı açmış ve sormuş Fadime'ye. Fadime, hayırdır? Ne oldu böyle? Alacaklı gibi kapıyı çalıyorsun. Fatma teyze, hani ben sana dün bir çanak vermiştim. Onu geri alabilir miyim acaba? Şu verdiğin çatlak çanak mı? Evet. Onu ben geri alsam söz veriyorum. Ben sana tabağını doldurup vereceğim. Fadime, beni yanlış anlama. Senin verdiğin çanak benim hiç işime yaramaz. Dün bahar temizliği yaparken bir baktım sokaktan eskici geçiyor. Ben de evdeki eski eşyalarla birlikte çanağı eskiciye verdim. Ne yaptım? Eskiciye verdim. Nerede buluruz bu eskiciyi? Ne bileyim kızım ben. Bütün sokaklarda gezip duruyor adam. Çıkıp arayın. Hem ne var bu çanağın içinde? Yok bir şey yok. Manevi değeri var da Ali tutturdu illa çanağımı isterim diye. Demiş ve doğru eve gitmiş Fadime. Ali'ye durumu anlatmış. Fadime bir yandan, Ali bir yandan sokaklarda gezerek eskiciyi aramışlar. Ama eskici sanki buhar olup uçmuş. Bir vakit sonra Ali ve Fadime yorulmuş, evlerine gelmişler. Ali'nin hayattaki tek şansı elinden kayıp gitmiş. Buna çok ama çok üzülmüş. Ama daha çok üzüldüğü bir şey varmış. 3 ay sonra adam gelecek ve hayallerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ona soracak. Belki de borç verdiği altınları geri isteyecek. Ali'yi bu dert öylesine sarmış ki o günden sonra ne kahveye gitmiş ne de eli iş tutmuş. Günler günleri kovalamış. Böyle 1 ay, 2 ay, 3 ay geçmiş. Ali vaktin geldiğini anlamış ve dükkanında adamları beklemeye başlamış. Bir vakit sonra kapı açılmış ve yine o güzel giyimli 2 adam içeriye girmişler. Etrafa bakılmışlar, ikisi de bir hayli şaşkın görünüyorlarmış. Altınları veren adam öne atılmış ve konuşmaya başlamış. Ali, neden buradasın? Hani yeni atölyen? Hiçbir şey değiştirmemişsin. Ne oldu Ali? Ali başı önde, üzgün bir halde konuşmaya başlamış. Beyim, sen iyi hoş bana altınları verdin. Gittikten sonra ben de bir hayli sevindim ama bu mahalle çok tekinsizdir. Altınları korumak için bir yere saklamam gerekti ve altınları çatlak bir çanağa sakladım. Çatlak çanağı karım komşuya verdi, komşu da eskiciye. eskiciydi, ne gören var ne duyan. Yani ben ne hayallerimi gerçekleştirebildim ne de senin altını geri verebilirim demiş. Bütün bu söylediklerine rağmen güzel giyimli adamın hiç morali bozulmamış. Aksine, olsun Ali, bazen şans, kader, kısmet yolunda gitmez diyerek ceketinin iç cebinden bir kese daha çıkarmış. Ali'ye uzatmış. Bunu al Ali, ama bu sefer gözün kulağın açık olsun. Hayallerini gerçekleştirmeden sakın bu altınları kaybedeyim demeyesin. Olur mu beyim? Ben daha sana bir önceki borcumu ödeyemedim. Asla alamam, vallahi alamam, billahi alamam. Yusuf, sen alır mıydın ikinciyi altınları?
Ben almazdım.
Neden?
Çünkü birazcık riskli şu anda Ali'nin durumu. Ben risk sevmem pek.
Bakalım Ali risk seviyor mu? Ali'nin zaten çırpınışları boşaymış. Adam bir kese altını Ali'nin üstüne atmış ve hızlı adımlarla dükkandan çıkmış. Ali yine bir kese altınla dükkanın tam ortasında kala kalmış. Ama bu sefer gözü kulağı açıkmış Ali'nin. Doğru dükkanı kapatıp evine gitmiş. Durumu Fadime'ye anlatmış ama yine altınları saklamak lazım. Peki, insanın en güvenli yeri neresidir? Evidir. Peki evindeki en güvenli yer neresidir? Yastığının altı. Her şey orada saklanır. Peki Ali yastığın altına mı sakladı?
Hayır.
Ali düşündü, taşındı ve dedi ki, yatağın altına saklayalım altınları. Ali'nin başından hiç çıkarmadığı eski bir kasketi vardı. Önce başından kasketi çıkardı, bir kese altını kaskete yerleştirdi ve onu da yatağın altına koydu. Artık altınlar güvendeydi. Fadime ve Ali üstünde uyuyordu. Fadime ve Ali bir vakit sonra uykuya daldılar. Ali yine aynı rüyaları gördü ama Fadime ne rüyalar gördü? Biraz da onu konuşalım. Fadime bütün gece yeni evinin hayalini kurdu. Yeni eşyalar, yeni kıyafetler. Ve bu onu çok ama çok heyecanlandırdı. Rüyada bilinciniz açıktır. Masallarla rüyalar kardeştir. İkisi de şifalıdır. O yüzden rüya deyip geçmeyin. Masallar size ne haber veriyorsa, rüyalar da o haberi verir aslında. Bütün gece Ali ve Fadime huzurlu bir uyku uyumuşlar. Sabah olmuş, horoz ötmüş efendim. Ali ve Fadime gerinerek uyanmışlar. İkisi de doğru yatağın altına bakmışlar. Aa! Kasket yok. Altınlar yok. Hırsız mı girdi eve? Ali ile Fadime doğru yataktan fırlamış. Cama, kapıya bakmışlar ama ne pencere zorlanmış ne de kapı. Yani eve hırsız falan girmemiş. Başlamışlar evin altını üstüne getirmeye. Aramışlar, taramışlar ama hiçbir yerde bulamamışlar. Peki, altınlara ne olmuş? Ali ve Fadime uyurken kocaman bir sıçan kasketi çeke çeke fare deliğine götürmüş. Tabii Ali ve Fadime'nin bundan haberi yok. Büyük bir arayıştan sonra yine bir hayal kırıklığı yaşamışlar. Bütün gece oturup düşünmüşler. Hiç ama hiç konuşmamışlar. Küçücük yuvalarında bu akşam sessizlik hakimmiş. Ve böyle yine bir ay, iki ay ve üç ay geçmiş. O günün geldiğini anlayan Ali dükkanını açmış, deriyi önüne sermiş ve ayakkabının kalıbını çıkarmaya başlamış. Bir yandan da gözü saatteymiş. Akrep yelkovanı kovalamış durmuş, kovalamış durmuş ve işte o an gelmiş. İki adam içeriye girmişler, etrafa bakmışlar ve Ali'ye sormuşlar. Ali, yine ne oldu? Yine hiçbir değişiklik yok. Ali bu sefer ağlamaklı bir sesle hemen konuya girmiş. Beyim, bu sefer gözüm kulağım açıktı. Doğru eve gittim. İnsanın en güvenli yeri evidir dedim. Altınları aldım, yatağın altına koydum. Sabah oldu. Ne altın var ne kasket. Bu sefer adam şaşırmış. Biraz da morali bozulmuş. Ve söze girmiş. Ali, sana başında söylediğim gibi ben şans kader değiştirmeyi çok severim ama sanıyorum ki altınla ya da parayla senin şansını, kaderini, kısmetini değiştiremeyeceğim. Ben vazgeçtim Ali. Bana borçlu değilsin ama şansını bir daha zorlamayalım diyerek ayağa kalkmış ve kapıya doğru ilerlemiş. Fakat bütün bu yolculukta yanında hiç konuşmayan adam girmiş bu kez söze. Ali, ben onun aynı fikirde değilim. Senin şansının kaderinin değişeceğine inanıyorum diyerek ceketinin cebinden kurşun bir top çıkarmış. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Buraya gelirken yolda buldum. Sana şans getirsin Ali diyerek kurşun topu Ali'ye uzatmış. O da diğer adamın peşinden dükkandan çıkıp gitmiş. Ali elinde kurşun topla öylece kala kalmış. Canı iş yapmak da istemediğinden vakitlice evine gitmiş. Eve gittikten sonra bütün olup biteni Fadime'ye anlatmış. Ve yine tatsız bir gece başlamış. Küçük sofralarında hiç konuşmadan yemek yemiş karı koca. Gece bir hayli uzun gelmiş onlara. Gecenin ilerleyen saatlerinde kapı çalmış, alacaklı gibi. Fadime doğru kapıya gitmiş ve yan komşusu Ayşe Hanım karşısında duruyormuş. Fadime sormuş, hayırdır Ayşe abla? Bir isteğin mi var? Ah kızım sorma, Ahmet amcanın ağlarının kurşunları kayboldu. Yarın sabah denize açılacak ama ağlara bağlayacak bir ağırlık bulamadık demiş. O sırada Ali'nin bahsettiği kurşun top gelmiş Fadime'nin aklına. Gitmiş Ali'ye sormuş. Durum böyle böyle, bu kurşun topu verelim mi Ayşe teyzeye? Ali de omuz silkmiş. Aman bizim ne işimize yarayacak, verelim de bari insanların işi görülsün demiş. Fadime gelmiş, Ayşe teyzeye kurşun topu vermiş, kapıyı kapatmış, karı koca uykuya dalmışlar. Ertesi sabah her şey en başta olduğu gibiymiş. Ali her gün işine gidip gelmiş ve kahveye uğramış, yine dünyanın en iyi ayakkabıcısı olduğunu iddia etmeye devam etmiş. Her şeye rağmen, rağmene rağmen bazen inanmak lazım. Kendinize inanmalısınız. Her şey kendine inanmakla başlıyor. Bakalım Ali'nin yolculuğunun sonunda bütün hayalleri gerçekleşecek mi? Günlerden bir gün Ali yine atölyesine gitmiş ve aşkla işini yapmaya devam etmiş. Gün sona ermiş, evine dönmüş. Ali ve Fadime o akşam uzun uzun sohbet etmişler çok uzun süre sonra. Keyifli bir geceymiş. Bir vakit sonra kapı çalmış. Fadime kapıyı açmış, karşısında Ayşe teyze duruyormuş. Elinde de kocaman bir balık. Kızım, sizin bu kurşun top bize çok uğurlu geldi. Ağımıza bir sürü balık takıldı. Ahmet amcam bütün balıkları sattı, bunu da size hediye olarak gönderdi. Fadime teşekkür etmiş, balığı almış, içeriye girmiş. Ali, Fadime'nin kucağında kocaman bir balık görünce şaşırmış ve dönüp demiş ki, o zaman bu akşam bir ziyafet çekelim. Hadi balığı pişir demiş. Fadime mutfağa gitmiş ve balığın karnını yarmış, temizlemeye başlamış. Tam o sırada eline küçücük, parıl parıl parlayan bir taş takılmış. Dünyanın bütün renkleri sanki bu taşın içinde saklıymış. Fadime taşa bakmış, Ali'ye göstermiş. Ne olduğunu da çok anlayamamış, gitmiş. Mutfağın penceresine bırakmış, işini yapmaya devam etmiş. Karı koca o akşam beraber güzel bir ziyafet çekmişler. Yalnız bu taş öyle çok parlıyor, öyle çok parlıyormuş ki neredeyse sokağı aydınlatıyormuş. Gelen geçen bu taşa bakmış o gece. Sabah olmuş, Ali dükkanına gitmiş. Bütün bunlar olup biterken bahar mevsimi gelmiş. Bahar temizliği yapmadan olur mu canım? Fadime de başlamış bahar temizliğine. bütün evin eşyalarını kaldırmış kondurmuş, pencereleri silmeye başlamış. Kendi kendine de bir şarkı söylemiş. Bu yol nereye gider? Bu kapı neleri saklar? Doğru mu verdiğin karar? Kimin elinde bu ipler? Tam o sırada evlerinin bahçesinin patikasından çok güzel giyimli bir kadın girmiş. Fadime ne olup ne bittiğini anlayamamış, pencereden inmiş, kadına doğru yaklaşmış. Kadının elinde ipekten eldivenler varmış. Eldivenleri çıkardıktan sonra Fadime ile konuşmaya başlamış. Merhaba. Geçen gün sizin evin önünden geçenler olmuş. Pencerenizde parıl parıl parlayan bir taş duruyormuş. Sana bir teklifim var. O taşı bana satar mısın? Fadime anlamamış. O küçücük taşı ne yapacaksınız ki? Sen orasını karıştırma. Hadi taşı getir. Gitmiş Fadime içeriden taşı getirmiş ama hala ne olup ne bittiğini anlayamamış. Bu taş için benden sana 50 altın. Fadime, ne? 50 altın mı? Tamam tamam, 100 olsun. Ne? 100 altın mı? Ah, tamam 200 olsun. 200 altın mı? Tamam, 500 altın olsun. Aslında Fadime, telaştan ve heyecandan kadının söylediği altınları tekrarlıyormuş ama kadın onun doyumsuz olduğunu düşünerek fiyatı sürekli arttırmış. En son Fadime, ne, 500 altın mı? Tamam, 1000 altın olsun, fazlasını vermem. Fadime kabul etmiş. Kadın taşı eline almış ve güneşe doğru uzatmış. Fadime dayanamamış sormuş. Siz çok varlıklı bir kadına benziyorsunuz. Bu taşa neden ihtiyacınız var? Üstelik bu taşı bu kadar özel kılan nedir? İşte şimdi taşın mucizesinden bahsedeceğim sizlere. Kadın taşı güneşe doğru tutmuş ve konuşmaya başlamış. Bu gördüğün taş Sultan Süleyman'ın tacında olan bir taş. Bu taş kimin eline geçerse dilekleri kabul olur. Bu hayatta her şeye sahibim ama benim de sahip olamadığım, hep beklediğim, inandığım bir dileğim var. Bu taş benim elime geçtiğinde ben de kendi mucizeme kavuşacağım demiş. 1000 tane altını Fadime'ye vermiş, taşı alıp oradan uzaklaşmış. Bütün bunlar olup biterken akşam da olmuştur canım. Olmuş mudur Yusuf?
Olmuştur.
Olmuştur tabii canım. Öyle oluyor bazen. Neyse, bizim Ali gelmiş içeriye. Bakmış ki Fadime kapıyı açmıyor. Anahtarıyla girmiş herhalde. Olur tabii canım, hep kapıyı açacak hali yok kadın. Bu sefer de Ali girsin içeri. İçeri girmiş, salondan adımını atmış. Bunlar da ne Fadime? Neresini soydun kız? Fadime o sırada altınları sayıyormuş. Yok yok, bir yeri soymadım. Gel gel anlatacağım. Ali'nin dibi düşmüş. Ne yapacağını bilememiş. Bak, kimi soydum söyle kız. Yahu birini soymadım. Ne telaşlı adamsın, anlatacağım, dur bekle. Başlamış Fadime olan biteni anlatmaya. Vay, küçücük bir taşın yaptığına bak sen. 1000 tane altın sahibi yaptı bizi. Neyse, Ali ile Fadime mutluluklarını bir kenara bıraktılar ve hayatlarıyla ilgili plan yapmaya başlamışlar. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Öyle, hikayenin başında düşündüğünüz gibi Ali mahallesini terk etmemiş. Kaderine, kısmetine inanmış ama kendi mahallesinde kocaman bir dükkan açmış. Vitrininde çeşit çeşit ayakkabılar. Üstelik mahalleye artık zenginler de gelir olmuş. Bir de mahallede kendine inanan bütün gençlerin elinden tutmuş öyle. Onlara yaptığı işi öğretmiş. Ustalar yetiştirmiş. Fadime ne yapmış? Fadime de yeni bir ev istemiş tabii. Eski evlerini yıkmışlar. Yerine yeni bir ev yapmaya karar vermişler. Tabii Ali artık eskisi gibi öyle yoğun çalışmadığından bir gün eski evinin yıkıntılarının arasına gitmiş. Yıkıntıların arasında dolaşırken gözü yarım olan bir duvara ilişmiş. O da ne? Bir sıçan deliği. Sıçan deliğinin içinde de kasket, içinde de altınlar. Ali görünce çok şaşırmış. Demek buradaydın demiş ve 30 altını eline almış. Tam o sırada uzaktan bir ses duyulmuş. Eskici! Eskiler alırım eskici. Ali eskiciyi görünce koşar adımlarla sokağın başına çıkmış, eskiciye doğru yaklaşmış. Ama eskicinin el arabasının üstünde Ali'nin çatlak çanağından başka hiçbir şey yokmuş. Ali buna şaşırmış. Üstelik eskici de bir hayli yaşlı ve giyim kuşamı eski olan bir adammış. Ali yaklaşmış adama. Çanağın kapağını açmış. Keseyi çıkarmış ve konuşmaya başlamış. Bu altınlar benim, biliyor musun? Bir zamanlar bu altınların bana şans getireceğini düşünmüştüm. Ama bazen işler yolunda gitmez. Bu altınlar döndü dolaştı seni buldu. Sanıyorum ki senin şansını ve kaderini değiştirmek üzere. Al amcacığım, bundan sonra çalışma. Bu altınlarla hayatının geri kalanında sefa sür deyince bir mucize olmuş. Bizim eskici yaşlı adam bir anda dükkana giren güzel giyimli adama dönüşmüş. Ali gözlerine inanamamış. Sen demiş. Sen. Evet Ali, ben. Bu yolculuğu başlatan bendim. Sana demiştim. Senin şansını, kaderini, kısmetini değiştireceğim diye. İlk verdiğim altınların kaybolmasının sebebi benim. Ama ikinci altınların kaybolmasında hiç mi hiç payım yok. Zaten o yüzden vazgeçtim Ali senin kaderini değiştirmekten. Ama şimdi görüyorum ki sen kendine inandığın için ve mucizelere inandığın için yine şansın ve kaderin değişti. Ve ne güzel ki ben de buna şahit oldum. Bundan sonraki hayatında şans, kader, kısmet hiç yakanı bırakmasın Ali. Sen işini aşkla yapan yüreği büyük bir adamsın demiş. O günden sonra o iki adam ve Ali arkadaş olmuşlar. Dünyaya İyilik, mutluluk, hoşluk dağıtmışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı bugüne getirenlerin başına, biri bu akşam programımızda bizi yalnız bırakmayan değerli dinleyicilerimizin başına. Diğeri de Şahan Yusuf çolağın başına düştü galiba. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Şansına, kaderine, kısmetine inan. Mucizeler peşini bırakmasın. Sen inandığında değişim, dönüşüm ve yaratıcılık başlayacak. Masallar sana yol gösteriyor. Pusulamızı takip et. Haritamızdan ayrılma. Nefes almayı sakın ama sakın unutma. İlham her yerde. 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'nda siz sevgili dinleyicilerimizle buluştuk. Sizlerin katılımı ve yorumları bizler için çok kıymetli. Bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numarası 0284 235 4441. 0284 235 4441. Instagram'dan bizlere Radyo Trakya Ünü hesabından ulaşabilir. Ayrıca Gizemli Masallar hesabımdan da bana ulaşabilir. Masal programımı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Her masal programımızda söylediğimiz gibi, masaldır yolumuz, inancımız sonsuz, inanmaktan vazgeçmezsek umuttur sonumuz. Haftaya aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Masalla kalın, hoşça kalın efendim.